Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi eğitim öğretimin açılmasına az bir zaman kaldı. İnşallah 14 Eylül 2026 Pazartesi günü milyonlarca öğrencimiz yeniden okullarına dönecek. Öğretmenlerimiz sınıflarına, yöneticilerimiz okullarına, velilerimiz de yeni umutlarıyla eğitim yolculuğuna başlayacaklar. Tabii ki öğretmenlerimiz, eğitimin ana unsuru olan muallimlerimiz de 1 Eylül 2026 günü itibariyle de okullara dönüş yapacaklar. Tatilleri bitmiş olacak. Artık 14 Eylül 2026 Pazartesi günü gelecek olan öğrencileri için planlamalarını yapacaklar, hazırlıklarını yapacaklar. Ve dolayısıyla okulların açılmasıyla ilgili hazırlıkları da okul yöneticileri, ilgili personeller tamamlıyorlar. Tabii sadece okullar açılıyor, hazırlıklarımız tamam mı sorusunu konuşmak da istemiyorum sadece. Aslında daha büyük bir soru sormak istiyorum. Okullarımız geleceğe hazır mı? Belki en büyük sorulması gereken soru bu. Çünkü okul binasını boyamakla, sınıfları temizlemekle, kitapları sıralara koymakla yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmış olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Bunlar elbette ihtiyaç, elbette gerekli. Okulların temizliği, boyanması, işte milli eğitime vereceği kitapların sınıflara hazır edilmesi, kadronun tamamlanması tabii ki bunlar ihtiyaç. Ama günümüzde yapay zekanın etkin bir şekilde konuşulduğu ve insanların yapay zekayı kullandığı bir ortamda başka hazırlıklarımız, başka ihtiyaçlarımız şüphesiz var. Mesela öğretmenlerimiz yapay zeka çağına hazır mı? Okullarımız yapay zeka çağına hazır mı? Öğrencimiz dijital dünyanın risklerine hazır mı? Çocuğumuz doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt edebiliyor mu? Bunun için gerekli olan araştırma yöntemlerini kullanıyor mu? Yoksa yapay zekanın ürettiği her bir bilgiye inanıyor mu? Doğru mu kabul ediyor? Yine çocuklarımız sahip oldukları harçlıkları veya paralarını yönetebiliyorlar mı? Bir topluluk önünde konuşabiliyor mu? Bir problemle karşılaştığında çözüm geliştirebiliyor mu? Takım çalışması işbirliğine yatkın mı? Takım çalışması yapabiliyor mu? Eleştirel düşünebiliyor mu? Bir proje tasarlayıp sonuna kadar götürebiliyor mu? Belki bugün sormamız gereken en önemli sorular, okullar hazır mı anlamında soracağımız belki başka büyük sorularımız var. İşte bence en önemlisi gençlerimiz okullarında kendilerini değerli, güvende ve mutlu hissediyorlar mı? İşte yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını aslında bu çerçeveden bakmalıyız, bu çerçeveden okumalıyız. Okulun kapısı açılmadan önce yalnızca sınıfların değil, okul kültürünün, rehberliğin, öğretmen gelişiminin, güvenlik süreçlerinin, ölçme, değerlendirmenin ve öğrencinin geleceğe hazırlanma sisteminin de hazır olması gerektiğini bugün konuşacağız. Tabii Milli Eğitim Bakanlığımız okulların açılmasına kısa bir zaman kala geçtiğimiz haftalarda 2026-27 eğitim öğretim yılı ile ilgili genelge hazırladı ve bu genelgede Milli Eğitim Bakanlığımız 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesine yalnızca idari talimatlar bütünü olarak bakmamak da gerekir. Genelge okulun nasıl bir öğrenme ve yaşam alanına dönüşmesi gerektiğine dair önemli mesajları taşıdığını görüyorum ben okuduğum zaman. Tabii ki genelgenin en önemli unsuru okulların güvenliği olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde istenmedik birkaç okul saldırılarına şahit olduk ve toplumca çok üzüldük. Dolayısıyla bu genelgeyi okuduğumuzda, baktığımızda birinci başlık güvenlik olduğunu görüyoruz. Okul, öğrencinin fiziksel ve psikolojik açıdan kendisini güvende hissettiği bir yaşam alanı olmalıdır şeklinde tasavvur edilmiş. Giriş çıkışlar, servisler, acil durum hazırlıkları, koruyucu ve önleyici rehberlik, akran ilişkileri, veli iletişimi ve okul iklimi birlikte ele alınmalıdır diyor genelge. Tabii ikinci başlık, şöyle genelgeye baktığımızda, 9 sayfalık genelgeye baktığımızda ikinci başlık bence de çok önemli bir başlık. Okul dışı öğrenmeye imkan sağlayacak bir genelge. Eğitimin yalnızca dört duvar arasında gerçekleşmediğini ifade ediyor genelgenin ruhu. Bir tarih dersi müzede, bir biyoloji dersi doğada, bir ekonomi dersi işletmede, bir fizik dersi üretim tesisinde, bir sanat dersi şehirde yapılabilir. Şehir büyük bir laboratuvardır mantığıyla hazırlanmış. Dolayısıyla okul dışı öğrenmeyle ilgili link vermiş ve buradan faydalanmak suretiyle öğretmenlerimiz çocuklarını okul dışlarına çıkarabilsinler. Okul dışındaki alanları da bir eğitim alanına dönüştürebilsinler. Yalnızca dört duvar arasında eğitim olmasın diyor. Yine genelgeye baktığımızda üçüncü başlık medya okuryazarlığı. Bu da günümüzde çok önemli bir başlık. Zaten Türkiye 100 yılı Maarif öğretim programı içerisinde de okuryazarlıkla ilgili birçok başlık var. Bu başlıkların içerisinde medya okuryazarlığı olduğunu görüyoruz. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepimiz biliyoruz ki artık günümüzde bilgiye ulaşmak sorun değil. Zaten sorun da bilgiye ulaşmak değil. Ama doğru bilgiye ulaşmak ve onu doğrulayabilmektir. Günümüzde en önemli sorun bence bu. Bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye ulaşmak ve onu doğrulayabilmektir. Öğrencimiz bu bilgiyi kim yayımladı? Amacı ne? Başka kaynaklar doğruluyor mu? Sorularını sorabilmelidir. Ve bundan dolayıdır ki Milli Eğitim Bakanlığımızın haberimiz olsun gibi içerikleri bu kültürü desteklemek için oluşturmuş ve bundan da faydalanması gerektiğini ifade ediyor. Bence çok önemli bir çalışma medya okuryazarlığı açısından. Yine genelgede dördüncü başlık olarak şunu görüyoruz. Finansal okuryazarlık ve tasarruf kültürünü vermeye çalışıyor. Okullarımızda lise mezunu bir genç bütçe, enflasyon, faiz, kredi, tasarruf, yatırım ve tüketim davranışları hakkında bilgi sahibi olmalıdır düşüncesiyle finansal okuryazarlık ve tasarruf kültürü oluşturma hedefleniyor. Matematik bilen ama kişisel bütçe yapamayan bir gencin eğitiminde eksik bir alan vardır düşüncesiyle bir çalışma yapılmış finansal okuryazarlık. Beşinci başlık üretimdir. Çocuklarımız bilim ve teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, üreticisi olmalıdır. Geleceğin okulu bunu ezberle diyen okuldan bu bilgiyle neden üretebilirsin? Yani bunu ezberle demek yerine bugün öğrendiğin bu bilgiyle ne üretebilirsin diye soran okula dönüşmelidir gerçeğini vurgulamaya çalışıyor. Dolayısıyla geleceğin okulu bunu ezberle diyen okul değil. Geleceğin okulu bu bilgiyle ne üretebilirsin diye soran okuldur. Bunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Altıncı başlık bütüncül gelişim. Çocuk yalnızca sınav puanından ibaret değil, ahlakı, karakteri, yeteneği, duyguları, merakı, sosyal ilişkileri ve hayalleri var. İşte okul bunların tamamına dokunmalıdır diyor genelge Milli Eğitim Bakanlığımızın genelgesi. Şimdi bu genelgeyi ifade ettikten sonra, özetledikten sonra başlıca ruhunu bugünlerde belki tekrar tartışma konusu olur mu bilemiyorum. Daha önceki sene, yani geçtiğimiz sene kısmen tartışıldı lise eğitimiyle alakalı ama daha çok süresiyle ilgili tartışmalar oldu. Ben daha çok lise eğitiminin çocuklara, gençlerine kazandırması gerektiğiyle ilgili program yoğunluğuyla ilgili ve gençlerin okula gelme isteğini artırma noktasındaki bir konuyu Eğitim Dünyası programında tartışmak istiyorum. Onun için de önce bir Türkiye'de lise eğitimi nedir, mevcut fotoğrafı, mevcut durumu nedir? Onu konuştuktan sonra gelişmiş ülkelerde nasıl bir lise eğitimi var? Çocuklar liseye yani sıkıcı bir şekilde mi gidiyorlar? Yani keyifli mi gidiyorlar? Bunu çok merak etmişimdir. Dolayısıyla bugün Eğitim Dünyası programında bu merakımı giderecek bir sohbeti sizlerle yapıyor olacağım. Türkiye eğitiminde tabii ki önemli mesafeler aldı. Türkiye eğitimde önemli mesafeler aldığına şahidiz. Çünkü PISA 2022'de Türkiye matematikte 453, okumada 456, fende 476 puan aldı ve OECD ortalamalarının altında kaldı, hayli altında kaldı. Ve bu tablo PISA 2022 ilerleme alanlarımız olduğunu gösteriyordu bizlere. Fakat puanların yanında öğrencinin okul deneyimine de bakmak zorundayız. OECD verileri Türkiye'de okul aidiyeti, yalnızlık ve yaşam memnuniyeti bakımından üzerine düşünülmesi gereken işaretler veriyor. Burada temel soru şu: çocuklarımızı çok mu çalıştırıyoruz yoksa doğru mu çalıştırıyoruz sorusunu, özellikle gençlerimiz için bu soruyu sormak gerekiyor. Şunu hepimiz biliyoruz artık, yani buna da bir çözüm getirmek gerekiyor veya bu konuda mutabık kalmak gerekiyor. Daha fazla ders, daha fazla test, daha fazla deneme, daha fazla ödev her zaman daha iyi bir eğitim anlamına gelmez. Bazen akademik yoğunluğu öğrenme kalitesiyle, yani akademik yoğunluğu öğrenme kalitesiyle karıştırıyoruz gibi geliyor bana. Ve velinin de beklentisi belki böyle olduğu için çok akademik yoğunluğu olan bir çalışma içerisine giriyoruz liselerde. Çünkü şöyle düşünüyorum, bir genç sabah okulda, bir genç bir okulda uzun saatler geçiriyor. Yani gün içerisinde işte çoğunlukla 8'den 3.30'a kadar veya 9'dan 4'e kadar, bazen de 17.30'a kadar uzun saatler geçiriyor. Ardından ödev, akşam eve ödev gittiğini düşünün. Test, sınav ve hafta sonu kurslarını ilave ettiğinizde gerçekten çok akademik yoğunluğu yüksek olan bir program. Peki bu çocuk ne zaman kitap okuyacak, ne zaman spor yapacak, ne zaman müzikle uğraşacak veya ailesiyle, arkadaşlarıyla vakit geçirecek veya kendi merakının peşinde gidecek, ne zaman gidecek kendi merakının peşinde? Bir çocuğun hayatındaki her dakikayı biz yetişkinler programlarsak, ondan kendi hayatını yönetmesini nasıl bekleyebiliriz ki? İşte Türkiye'nin ihtiyacı akademik ciddiyetten vazgeçmek değil tabii ki, ama ihtiyaç akademik ciddiyeti, beceri, merak, hareket, sanat, sosyal yaşam ve anlamla dengelemektir. Belki liselerin bugün en büyük problemi bu. Akademik ciddiyeti sağlayacağız derken, bu bir ihtiyacı karşılayacağız derken, beceri, merak, hareket, sanat ve sosyal yaşam ve anlamla dengelenmemesi. Buradaki en kilit soru, çocuklarımızı çok mu çalıştırıyoruz yoksa doğru mu çalıştırıyoruz sorusu bence çok kıymetli bir soru. Madem böyle bir eleştirimiz var bizim liselerimizle ilgili, yani yoğunlukla alakalı, çok okulda çok vakit geçirmeleriyle ilgili bir eleştirimiz var. Ki peki gelişmiş ülkelerde bu durum nasıldır diye şöyle bir karıştırma yaptım, araştırma yaptım. Finlandiya lise eğitiminde yalnızca ders içeriklerine değil, disiplinler üstü yetkinliklere de güçlü biçimde yer veriyor. İyi oluş, iletişim, inovatif düşünme ve çok disiplinli düşünme, toplumsal yeterlilik, etik ve çevresel sorumluluk, küresel ve kültürel yeterlilik derslerinin içine yerleştirilmiş. Tabii bizim şöyle bakıyorum, seçmeli derslerimizde bu tip dersler çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayacak tabii ki dersler var. Ancak yine hepimiz şahidiz ki, ben de lisenin bir yöneticiliğini de yapıyorum, daha çok çocuklarımızı akademik yoğunluğunu artıracak dersler seçtiğimizi görmekteyim. Şimdi bir öğrenci matematik öğrenirken yalnızca formül öğrenmez, problem çözme biçimi de kazanır. Edebiyat öğrenirken yalnızca metin incelemez, iletişim gücü gelişir. Coğrafya öğrenirken yalnızca ülke ve bölge öğrenmez, çevresel sorumluluk geliştirir aslında. Yine okullarımızda kariyer rehberliğinin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kariyer rehberliğinin de eğitimin kenarında değil, içinde olması gereken önemli bir ders veriyor bizlere. Yeter ki okulda öğretmenlerimiz rehberlik ve kariyer rehberliğini ders olarak anlamlı bir şekilde programın içerisine yedirmiş olsunlar. Çünkü lise yalnızca üniversiteye öğrenci hazırlayan kurum değildir. Lise, insanın kendisini keşfettiği, güçlü yanlarını gördüğü ve hayatına şekil verdiği bir dönemdir lise. Bu anlamda oldukça önemlidir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Madem ki lise insanın kendisini keşfettiği, güçlü yanlarını gördüğü ve hayatına yön vermeye başladığı bir yerse, Finlandiya'da bu çok önemseniyorsa, Türkiye'de de bence böyle bir yapı ihtiyaç diye düşünüyorum. Gelelim Estonya, mesela çok sık adını duyuyoruz. Küçük bir ülke ama güçlü bir eğitim kültürü olan bir ülke. Baltık ülkeleri içerisinde yine Estonya özellikle dikkat çekiyor lise eğitiminde. PISA performansının yanında dijital kültürü, okul düzeyindeki esnekliği, genel yeterlilikleri ve dersler arası bağlantıları da öne çıkan bir ülke. Buradaki önemli fikir şu: yalnızca ders alan kişi değil öğrenci, kendi öğrenme yolculuğunun da aktörüdür Estonya'da. Türkiye'de de liselerin daha belirgin bir kimlik geliştirmesine ihtiyaç var. Her lise birbirinin kopyası olmak zorunda değil. Bir lise bilim ve teknolojiyle, bir diğeri sanatla, bir diğeri yabancı dille, bir başka sosyal bilimler veya girişimcilik öne çıkabilir. Tabii burada bakanlığımız Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi diye bu ihtiyaçları, bu okul liselerin kimliklerini belirlemiş olsa da belki bunları biraz daha çeşitlendik. Spor liseleri ve sanat liseleri de var tabii, bunları küçümsememek lazım. Bir genç ben neden bu lisede okuyorum sorusuna çok güçlü cevap verebilmeli. Belki en büyük sorunumuz bu. Ben neden bu lisede okuyorum? Bununla ilgili gencimizin çok güçlü bir cevabı yok. Okulun bir karakteri, bir vaadi ve öğrencisine sunduğu ayırt edici gelişim yolculuğu olmalıdır bu çerçevede. Evet. Liselerin de çocuklarımızın karakterini geliştirmelerine yardımcı edecek bir atmosfer oluşturması gerekiyor. Mesela Uzak Doğu'ya bakalım. Hemen Uzak Doğu'da deyince ülke Singapur. Bize yüksek akademik beklentinin 21. yüzyıl yetkinlikleriyle birlikte yürütülebileceğini gösteren bir ülke Singapur. Eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği, dijital okuryazarlık, uyum sağlama ve toplumsal sorumluluk güçlü biçimde öne çıkıyor Singapur'da. Yine Japonya'da alınacak önemli derslerden biri ise okulun yalnızca ders yapılan yer değil, bir yaşam kültürü olmasıdır. Sorumluluk alma, topluluğa katkı, düzen, birlikte hareket etme ve okulun sahiplenme eğitimin bir parçası olarak veriliyor Japonya'da. Güney Kore'de ise bize başka bir şey hatırlatıyor yine Uzak Doğu ülkelerinden. Çok yüksek akademik performans mümkündür fakat yüksek rekabet ve sınav baskısının gençlerin yaşamına getirdiği maliyeti de görmek gerekir düşüncesi var Güney Kore'de. Dünyadaki örnekleri kopyalamak yerine biz de bazı örnekleri kendi ülkemizin özelliklerine uygun bir şekilde transfer edip taklit etmek değil, kendi kültürümüze uygun bir şekilde uyarlamak belki daha uygun olacak. Bundan dolayıdır ki Finlandiya'nın iyi oluşunu, Estonya'nın dijital ve esnek yapısını, Singapur'un yüksek beklentisini, Japonya'nın sorumluluk kültürünü, Türkiye'nin değer, aile, dayanışma ve medeniyet birikimiyle birleştirmek belki en mantıklı olanı olabilir. Şimdi bütün bu müzakere ile birlikte şöyle bir soru sormak istiyorum. İyi bir lise nasıl olmalı? Yani geleceğin lisesini 5 kelimeyle tarif etmek istesek nasıl bir tarifimiz olur kısmına geliyorum. Yani geleceğin lisesinin hangi özellikleri barındırmalı, iyi bir lise nasıl olmalı? Evet, akademik şüphesiz olmalı, akademi olmalı, yani bilişsel eğitim. Ama bununla birlikte beceri eğitimi ikinci sıraya koyardım. Karakterli çocuklar yetiştirmek için uğraşırdım. Yetmez, sosyal yönü güçlü bir lise, aynı zamanda üretim yapan bir lise olmasını isterim. 5 önemli kelime: akademik, beceri, karakter, sosyallik ve üretim. Bunlardan birini çıkardığımızda eğitim eksik kalır. Yani sadece akademiye odaklandığınızda eğitim eksik kalır. Sadece beceriye odaklandığınızda, akademiyi unuttuğunuzda da eksik kalır. Belki Avrupa ülkelerinde beceri eğitimi ve sosyallik biraz daha ön planda, üretim, akademi daha gerilerde sıralama bakımından. Ama sonuçta üretimi ve girişimciliği güzel bir şekilde derslerinde veriyorlar. Türkiye'de de son zamanlarda bu yaklaşım tabii ki artıyor ama hala sınav baskısı, LGS ortaokulda, liselerde YKS sınavı, üniversite geçiş sınavı baskısı, öğrencilerde beceri gelişimi, sosyallik, üretim anlamındaki gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Öğrencinin okulda geçirdiği toplam zamanı %100 kabul edersek bir denge modelini bahsetmek daha mantıklı olabilir. Eğer okulda geçirdiği toplam zamanı %100 kabul edersek yaklaşık %55-%60'ı güçlü akademik temel. Yani matematik, fen, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler, yabancı dil. Fakat hedef ders saatini artırmak değil, öğrenme kalitesini yükseltmek olarak değerlendirmek gerekir. %15-%20 beceri ve proje, yani kodlama, yapay zeka, robotik, finansal okuryazarlık, medya okuryazarlığı, girişimcilik, araştırma, sunum ve proje üretimi. Her lise öğrencisi yılda en az bir nitelikli proje ve ürün ortaya koymalıdır. %10-15 ise sanat, spor, sosyal gelişim olarak planlanmalı. İşte müzik, resim, tiyatro, spor kulüpler, münazara ve sosyal sorumluluk, gençlerin enerjisini bastırmak değil, doğru alana yönlendirmek için ihtiyaç. Yaklaşık %10 kariyer ve yaşam becerileri, bu da kendini tanıma, meslek ve üniversite tanıma, CV hazırlama, topluluk önünde konuşma, zaman yönetimi, ilk yardım, finans yönetimi, temel hukuk, dijital güvenlik ve iletişim şeklinde bunları sıralamak mümkündür. Dolayısıyla iyi bir lisede akademik eğitim olacak, beceri eğitimi olacak, karakter eğitimi olacak, yaşam, sosyallik olacak ve çocuklar bir şeyler üretecekler, ürettiklerine şahit olmak gerekiyor. Tabii burada YKS gerçeğini de konuşmadan edemeyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çocuklarımız üniversitelerine yerleştiler. Ve tarihinde yerleşim oranı bakımından devlet üniversiteleri %99,5 bir yerleşim oranına sahip oldular. Çok az bir boş kontenjanları kaldı. Özel üniversitelerden birkaç üniversite %100, aklımda kalan İbni Haldun Üniversitesi %100 yerleşim yapmıştı. İkinci sırada da Koç Üniversitesi diye hatırlıyorum. Onun dışında bazı üniversiteler yine de %90'ın üzerinde yerleştirme yaptılar. Çok boşluk yok ama bazı üniversitelerde ciddi anlamda boşluklar kaldı. Özellikle özel üniversitelerde ciddi boşluklar kaldı. Devlet üniversitelerinde ise kontenjan %100'e yakın bir doluluğa sahip. Bu ayrımı net bir şekilde gördük. Tabii tıp fakültesi gibi, hukuk gibi bazı branşlarda da yerleşim artmış ve puan yükselmiş. Türkiye'de bundan dolayı YKS gerçeğini görmezden gelemeyiz. Gençlerin üniversite hedefleri var. Dolayısıyla akademik başarıdan vazgeçmek de mümkün değildir. Fakat sınava hazırlık ile hayatı birbirinin rakibi olmaktan çıkarmalıyız. İyi planlanan bir okulda öğrenci hem TYT, AYT'ye hazırlanabilir, hem proje üretebilir. Hem matematik öğrenebilir, hem spor yapabilir. Hem fizik çözebilir, hem tiyatroya çıkabilir. Hem deneme sınavına girebilir, hem sosyal sorumluluk projesinde görev alabilir. Problem bunların birlikte yapılamaması değil tabii ki. Ama problem zamanın verimsiz kullanılması ve öğrencinin gününün tek tip akademik yükle doldurulmuş olmasıdır. İşte bu problemi biz çözersek, yani zamanın verimsiz kullanılması ve öğrencinin gününün tek tip akademik yükle doldurulmuş olma problemini çözersek belki çocuklarımız daha farklı anlamlı işler yapabilirler. Tabii burada da şöyle gözlemim var. Çocuklarımızın okuldaki zamanlarını boşalttığımızda gerçekten anlamlı işler mi yapacaklar? Yoksa evde telefonla, tabletle, televizyonla zaman mı geçirecekler? Ev genci mi olacaklar diye de düşünmeden edemiyorum. Kendime böyle bir soruyu da soruyorum. İnsan beyni makine değildir. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Öğrenme ritim ister, yoğunlaşma ister, ara ister, hareket ister, merak ister, sosyal ilişki ister. İşte iyi bir lisede bu ritmi bilimsel ve insani biçimde kuran lise olduğunu söyleyebiliriz. Hele hele günümüzde yapay zekanın çok büyük bir değişim oluşturduğu bir ortamda, ve bugün günün gençleri, öğrencileri bunu çok kısa sürede yapay zekayı kullanabildiklerini düşünecek olursak, ve yapay zeka artık birçok metni oluşturuyor, kod yazıyor, sunum hazırlayabiliyor, görsel üretebiliyor ve bilgiye de ulaşabiliyor. Bu durum öğretmenin rolünü gerçekten ortadan kaldırıyor ve tam tersi daha kritik hale getiriyor. Öğretmen artık yalnızca bilen kişi değil, öğrenmeyi yöneten kişi olmalıdır. Geldiğimiz nokta bu. Öğrenciye doğru soruyu sordurmalı, kaynağı sorgulatmalı, bilgiyi karşılaştırmalı, üretim yaptırmalı ve etik sınırları öğretmelidir. Geleceğin dünyasında bilgiye erişim ucuzlayacak. Fakat doğru soru sormak, eleştirel düşünmek, kaynağı doğrulamak, etik karar vermek, insanlarla iletişim kurmak, problemi tanımlamak ve ekip oluşturmak ve başladığı işi bitirmek daha değerlidir, daha değerli olacaktır şüphesiz. Bu nedenle yapay zekayı yalnızca yasaklayan değil, onu eğitimin bir parçası haline getirerek süreci yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka okur yazarlığını öğreten bir lise modeline ihtiyaç var veya anlayışa ihtiyaç var. Ve temel ilke şu olmalıdır. Yapay zeka öğrencinin yerine düşünmemeli ama öğrencinin daha iyi düşünmesini sağlamalı. Belki buna dönüştürmeliyiz biz bu süreci diye düşünüyorum. Bundan dolayı okulların başarı tanımını hem kamuoyu nezdindeki başarı tanımını, veli nezdindeki başarı tanımını değiştirmek gerekebilir. Başarılı lise denildiğinde yalnız YKS derecesi, üniversite yerleştirme oranı, net ve puan konuşmak yeterli değildir. Bunlar tabii ki önemli ama tek başına yeterli değil. Bir okulun karnesine şu göstergeler de bulunmalıdır. Öğrencinin yüzde kaçı düzenli spor yapıyor? Kaçı bir sanat dalıyla ilgileniyor? Kaçı nitelikli kitap okuma alışkanlığı kazanmış veya kazanıyor? Kaçı sosyal sorumluluk projesine katılıyor? Kaçı araştırma ve proje tamamlıyor? Kaçı topluluk önünde rahat konuşabiliyor? Kaçı yabancı dilde günlük iletişim kurabiliyor? Öğrencilerin kaçı bütçe hazırlayabiliyor? Kaçı yapay zeka, bilinçli ve etik kullanabiliyor yapay zekayı? Kaçı mezun olurken hangi mesleği neden istediğini biliyor? Gibi gibi birçok soruları sormak mümkün. Belki de en zor gösterge, öğrencilerimizin yüzde kaçı pazartesi sabah okuluna isteyerek gidiyor? İşte okulların açılmasına kısa bir zaman kala acaba çocuklarımız ne kadar seviniyorlar okulların açılmasına? İyi okulun başarısı puan ile mutluluğu, disiplin ile merakı, akademik ciddiyet ile hayat becerisini birlikte büyütebilmesidir. Onun için 2026-2027 eğitim öğretim yılına girerken bakanlığın oluşturduğu genelgeyle birlikte burada 10 tane somut öneri oluşturmak istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlerle. Okullarımızın güvenli, temiz, düzenli ve adiyet oluşturan okul iklimini eğitim başlamadan bir test etmek gerekiyor. Güvenli mi, temiz mi, düzenli mi, adiyet oluşturan bir okul iklimine sahip miyiz? 2. Akademik ve sosyal duygusal gelişimi birlikte takip eden güçlü rehberlik sistemi kurmak gerekiyor. 3. Medya ve dijital okuryazarlığı derslere ve kulüp çalışmalarını entegre etmeliyiz. 4. Finansal okuryazarlığı yaş düzeyine uygun gerçek hayat uygulamalarıyla öğretmeliyiz. 5. Yapay zeka kullanım ilkeleri, etik çerçeve ve öğretmen, öğrenci, IA okuryazarlığı standardı oluşturmalıyız. Her öğrencinin en az bir spor, sanat, kültür ve sosyal etkinlik alanında aktif olmasını beklemeliyiz. Her lise öğrencisinin yılda en az bir nitelikli proje, ürün ortaya koymasını sağlamalıyız. Üniversite, sanayi, iş dünyası, yerel yönetim ve sivil toplumda okulun öğrenme ortaklıklarını güçlendirmeliyiz. Kariyer gözlemleri, iş yeri, üniversite ziyaretleri, okul dışı öğrenme yıllık takvime bağlamalıyız. Öğrenci sesini yönetime taşıyan geri bildirim, öğrenci meclisi ve öğrenme inisiyatifleri gerçekleştiren bir işlevle liselerimizi sürdürmeliyiz. Bundan dolayıdır ki aslında gençlerimizi liselerde yönetmek yerine onlarla birlikte gelecek tasarımı yapmak için çaba sarf etmeliyiz. Geleceği birlikte tasarlamalıyız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, düşünün bir öğrenci 4 yıl lisede okudu, binlerce saat ders gördü, yüzlerce sınava girdi, on binlerce soru çözdü. Sonunda ona sen kimsin dediğimizde cevap veremiyorsa, ne yapmak istiyorsun dediğimizde bilmiyorsa, en güçlü yönün nedir dediğimizde söyleyemiyorsa, bir topluluk önünde fikrini anlatamıyor, bir problemi çözemiyor, bir ekip kuramıyor ve proje üretmiyorsa, yalnızca çocuğun başarısını değil, eğitim anlayışımızda sorgulamak zorundayız. Bundan dolayıdır ki lise eğitimi aslında üç temel soruya da cevap vermelidir. Ben kimim? Ne yapabilirim? İnsanlığa ve ülkeme ne katabilirim? İşte bizim ihtiyacımız daha az eğitim değil, daha nitelikli eğitim. Daha az çalışmak değildir, daha anlamlı çalışmaktır. Daha kolay okul değil, daha iyi tasarlanmış okuldur. Akademik ciddiyet ile hayatı buluşturmaktır. İyi bir lise yalnızca üniversite kazandırmaz, gencin kendisini keşfetmesini sağlar. Çalışma disiplini kazandırır, ahlak ve sorumluluk bilinci verir, yabancı dilini geliştirir, teknolojiyi kullanmayı ve üretmeyi öğretir, sanatla ve sporla buluşturur, ülkesini ve dünyasını anlamasını sağlar, dostluklar kurdurur, hatıralar biriktirir ve geleceğe umutla bakmasını sağlar. Çocuklarımız liseyi bitirdiklerinde yalnızca ellerinde diploma değil, akıllarında bilgi, ellerinde beceri, karakterlerinde değer, yüreklerinde cesaret, zihinlerinde merak ve önlerinde bir istikamet olmalıdır. Bundan dolayıdır ki biz çocuklarımızı daha çok soru çözen insanlar haline mi getiriyoruz, yoksa karşılarına çıkan sorunları çözebilecek insanlar mı yetiştiriyoruz diye sormadan edemiyorum kendime. Ama şunu biliyorum, eminim şundan, daha çok soru çözen insanlar değil, karşısına çıkan sorunları çözebilen insanları yetiştirdiğimizde ülkemiz daha da büyük güzellikleri yaşayacak. İşte bu çerçevede yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çocuklarımızın okula koşarak geldiği, öğretmenlerimizin öğretmekten heyecan duyduğu, velilerimizin güven duyduğu ve bilginin beceriye, becerinin üretime, üretimin değere dönüştüğü ve gençlerin yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlandığı okullar temennisiyle hepimize sevgi ve saygılar sunuyorum. İnşallah yeni eğitim öğretim yılının hayırlı vesile olmasını diliyor. Kalın sağlıcakla kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz.